Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 55.
Bu açıdan günümüzde değişen pek bir şey yoktur. Eski geleneksel stratejiler gene eskisi gibi işlemektedir. Çağdaş demokrasiyi tanımlayan temel özellik toplumla yönetim arasındaki ilişkinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu ilişkinin demokratik nitelikte olabilmesi için toplumun siyasal katılma yoluyla yönetimi etki altında tutabilmesi, yönetimin böyle bir etkiye yer ve denetime açık olabilmesi ve topluma karşı sorumlu olabilmesine bağlıdır. Çağdaş demokrasiler temsili niteliktelerdir. Vatandaşlık ilkesine dayalı katılma hakkıyla donanmış toplum, desteklediği siyasal partiler yoluyla, seçtiği temsilciler aracılığıyla, kendi görüş ve çıkarlarını temsil eden örgütler sayesinde yönetimi etkiler ve yönetimin topluma karşı duyarlı davranmasını sağlar. Bir ülkede kurulan demokrasinin böyle bir düzeye gelebilmesi için belirli bir sürece gereksinme vardır. Demokrasi sorununa ekonomik açıdan bakanlar toplumun gelişme sürecinde nerede olduğuna, toplumsal koşullar açısından bakanlarsa bu toplumun nereden geldiğine, tarihine ve geçmişten kalan değerlerine önem vermektelerdir. Demokrasiye geçişin temelinde toplum içerisindeki güçler dengesinden doğan bir siyasal pazarlık ve bir toplumsal sözleşme yatar. Görüş ve çıkarlarını birbirlerine empoze edemeyen farklı güçler, birbirleriyle uzlaşmak ve demokratik kurallar içinde savaşmayı benimsemek zorunda kalırlar. Hiçbir demokrasi elverişli bir ortamda bile kendi başına gelişmez. Koşulların çizdiği bazı sınırlar içinde olsa bile demokrasi kurulur. Bazen elverişsiz koşullara rağmen demokrasi kurulabilir ve güçler dengesi altında yaşatılabilir. Bu gibi durumlarda demokratik düzenin etkisiyle demokratik bir kültür ve toplum gelişmeye başlayabilir. Toplumsal yapının demokratikleşmeye sağladığı destekler açısından Türkiye'ye bakılırsa, merkeziyetçi bir siyasal mirasın, devletçi bir ekonomik sistemin, cılız bir orta sınıfın, dağınık ve güçsüz bir işçi kesiminin, temelde zincirleme birbirine bağlı olan bu koşulların demokratikleşmeye sağlayabilecekleri destek oldukça sınırlıdır. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen Türkiye'ye kalkınmakta olan ülkeler arasında hiç de yabana atılamayacak bir demokrasiye deneyine sahip bulunmaktadır. Cumhuriyet rejiminden sonra Türkiye bir türlü düzenli demokraside yaşayamamıştır. Ne var ki aynı ülke demokrasisiz de yaşayamamaktadır. Türkiye tarihi ve toplumsal koşulları demokratik bir düzene sürekli bir güvence sağlayamadığı halde, otoriter bir rejime de sürekli destek sağlayabilecek bir yapıda değildir. Demokrasi ile askeri müdahaleler arasında sürekli gidiş gelişler olması bu durumun açık bir kanıtıdır. Ne ekonomik ne de toplumsal koşullar Türkiye'de periyodikleşen rejim değişikliklerini açıkça belirleyebilecek düzeyde değillerdir. Siyasal rejimler belirli koşulların sonucunda kendi başlarına oluşamazlar. Her rejimin temelinde yatan tarihsel ve kültürel birikimler vardır. Türkiye'de demokrasi arayışlarının kültürel birikimi olduğu kadar imparatorluk döneminden kalma otoriter rejim eğilimleri ve kültürü de sürüp gitmektedir. Bu çelişki de ülkemizin sürekli bir demokrasiye kavuşmasını engelleyen en önemli sorun olarak gündemde durmaktadır. Türkiye 3 kez demokrasiye geçiş süreci yaşamış olmasına rağmen günümüzde bir yenisini daha yaşamak zorunda bırakılmıştır. Türkiye'de çok partili demokratik rejime geçildikten sonra bürokrasinin siyasal ağırlığı giderek azalmış, partilerin etkinliği artmış fakat toplumsal örgütlerin gelişmesi ve temsil güçleri çok zayıf ve sınırlı kalmıştır. Aslında toplumsal çıkarlar örgütleri ve onların oluşturduğu baskı gruplarının çoğulcu demokratik düzenin işlerlik kazanması açısından yaşamsal önlemleri bulunmaktadır. Örgütlenemeyen ve örgütlenmesi belirli çıkar çevreleri ve güç merkezlerince önlenen toplum demokrasisine sahip çıkamamakta ve onu kurumsallaştıramamaktadır. Türkiye gibi ekonomik ve sosyal sorunların yoğun olduğu ülkelerde bu sorunların yükünü bürokrasinin veya siyasal partilerin kendi başlarına taşıyabilmeleri olanaksızdır. Bu gibi siyasal sorunlardan doğan sorumluluğun toplumsal örgütlerle paylaşılması demokrasinin sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle sağ siyasal güçler toplumsal örgütlenmelere sınırlar getirerek ve zaman zaman yasaklayarak uzun süre iktidarda kalabilmişlerdir. Halkın örgütlenme ve katılma yolları böylece tıkanınca demokrasiye toplum yeterince sahip çıkamamış ve müdahalelerle ara rejimlere kolaylıkla gidilebilmiştir. Demokrasilerde siyaset yalnızca partilerin, politikacıların, seçkinlerin ya da belirli güçlerin yapabileceği toplumdan ve halktan soyutlanmış bir ayrıcalıklı etkinlik değildir. Aksine geniş vatandaş kitlelerinin değişik örgütler ve baskı grupları aracılığıyla değişik yollardan siyasal iktidarın oluşumuna ve kullanılmasına katılmasını, giderek ağırlığını koymasını gerektirmektedir. Demokrasi, halkın halk tarafından halk için yönetim anlamına geldiğine göre, halkın aynı zamanda hem yöneten hem de yönetilen olması demokrasinin ön koşuludur. Demokraside halkın siyasal erkin oluşumuna en geniş ölçülerde katılması zorunludur. Herkese seçme ve seçilme hakkı veren genel oy ilkesi, birden çok seçenek arasında özgürce seçme yapabilme olanağı sağlayan siyasal çoğulculuk ilkesiyle birlikte bir rejime demokratik damgasını vurmaktadır. Değişik görüşler için ayrı siyasal örgütlenmeler yapılamadıkça halkın yönetime katılması söz konusu olamaz. Siyasal partilerin yanı sıra toplumun her kesiminde değişik türde örgütlenmeler demokrasilerin toplumsal tabana oturabilmesi için zorunludur. Toplumsal katmanlaşmanın ve değişik kümeleşmelerin var olduğu siyasal erkin bunlardan güç aldığı çağdaş demokrasilerde siyasal partilerin yanı sıra toplumsal örgütlerde demokrasilerin vazgeçilmez ögeleri olarak yasallık kazanmışlardır. Her bireyin katılma, çalışma ve yararlanma hakkı vardır ve bu sınırlanamaz. Bireylerin etkinliklerde bulunma hakları demokrasilerde güvence altına alınır. Asıl olan vatandaşların bu gibi hak ve özgürlüklerinin varlığıdır. Ne var ki Türkiye'de zamanımıza kadar demokratik hak ve özgürlükler gerektiği gibi vatandaşlara tanınmamıştır. Bu hak ve özgürlükler tanınmayınca veya kağıt üzerinde tanınıp da fazlasıyla özlerine aykırı olarak sınırlanınca demokrasinin Türkiye'de kökleşebilmesi ve süreklilik kazanabilmesi mümkün olamamaktadır. Demokrasi istemeyen, içlerine sindiremeyen, halk kitlelerinin haklarının bilincine vararak egemen güçlerin politikalarını sınırlamasında çekinen, gerçek anlamda bir halk iktidarından korkan çevreler ve sürekli olarak hak ve özgürlüklerin tanınmasına karşı çıkmışlar, tanınmasını önleyemeyince de sınırlanması için çaba göstermişlerdir. Daha da ileri giderek bu hak ve özgürlüklerin kötüye kullanıldığını ve tehlikeli olduklarını kamuoyuna gösterebilmek için çeşitli kışkırtmaları el altından desteklemişlerdir. Bu gibi çabalar da Türkiye'de demokrasinin süreklilik kazanmasını önlemiş ve ara rejime giden yolları sürekli olarak açık tutmuştur. Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınmasıyla beraber örgütlenme toplumda kök kazanmadıkça gelecekte de benzeri antidemokratik girişimleri beklemek olağandır. Türkiye'de sendikalaşmayla beraber tüm diğer örgütlenmeler yoğun bir baskı ve sınırlama altında kaldıkça demokrasinin sürekli işlerlik kazanabilmesini beklemek bir düştür. Çalışarak yaşayan kitleler, ara ve orta tabakalar toplumsal güçlerini örgütlenme ve örgütlü savaşın doğrultusuna yönlendirmedikçe demokrasi kavgasında ilerleyebilmek olanaksızdır. Siyasal tarihe bakıldığında demokrasi ve haklar savaşının çeşitli ülkelerde ancak örgütlü savaşınla kazanabildiğini göstermektedir. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'na çıkarken önce halkı örgütlemiştir. Devleti kurarken halkın temsilcileriyle meclisi açmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı nasıl halkı örgütleyerek başarıldıysa, devlet nasıl ki halkın temsilcileriyle topluma dayandırıldıysa, demokrasi savaşımı da örgütlü biçimde kazanılacaktır. Halkın örgütlenme düzeyinin düşüklüğü nedeniyle ülkemizde demokrasi sürekli olarak toparlamaktadır. Demokrasiye geçiş süreçleri bu nedenle başarısız kalmakta, demokrasiye geçildikten sonra da ara döneme yönelen müdahaleler sürekli olarak gündeme gelebilmektedir. Demokrasilerin kalıcılığı dünyanın her yerinde örgütlenmelerle toplum içinde kök salabilmesine bağlıdır. Türk toplumunun geleneksel yaşamı ve değerleri arasında örgütlenmenin bulunmayışı bu açıdan önemli bir boşluk yaratmaktadır. Demokrasiye inanan demokratik güçlerin bu nedenle öncelikle kitlelerin örgütlenmelerine öncelik vermeleri ve bu örgütlenmelerin kalıcı biçimde kurumlaşması için çaba göstermeleri, Türkiye'de demokrasi sorununun çözüme kavuşturulması açısından birinci derecede önem taşımaktadır. Toplumsal örgütlenmeden daha çok önem taşıyan olgu siyasal örgütlenmedir. Siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez ögeleridir ve toplumun her kesimi kendi siyasal partisini kurabilmelidir. Bu konu günümüze kadar bir türlü çözüme kavuşturulamamıştır. 2000'li yıllara yaklaşırken hala ülkemizde siyasal örgütlenme sorunu tartışılmakta ve belirli amaçlarla çıkarılmış yasalardaki sınırlamalar içinde halkın örgütlenme birikimi bastırılmak istenmektedir. Tek parti alışkanlığından kurtulamayan devletimiz ve toplumun üst kesimleri her zaman bir devlet partisi arayışı içinde olmuşlar ve tek partili bir demokrasiyi topluma benimsetmeye çalışmışlardır. Tek partiyle demokrasi değil ama otokrasinin olabileceğini toplumun bütününe anlatmak gerekmektedir. Halkta uyanacak bilinç böylesine antidemokratik yaklaşımlara karşı denge ögesi olacaktır. Toplumun her kesimi farklı çıkarlara sahip olduğuna göre farklı çıkarlarda ayrı partilerde temsil edilecektir. Dünyanın bütün demokrasilerinde durum böyledir ama Türkiye'de farklı çıkarlar tek bir partide toplumun egemen güçlerince bastırılmaya çalışılmaktadır. Batı sisteminin Türkiye'ye sürekli olarak empoze etmeye çalıştığı iki parti sistemi de toplumun tüm kesimlerinin eşit düzeylerde politik sahnede temsilini sağlayamamaktadır. Genellikle iki büyük partili sistemlerde toplumun egemen güçleri yönetimde etkinlik sağlamakta ve diğer kesimleri yönlendirmektedirler. Böyle olunca da onların çıkarlarına politikada her zaman öncelik verilmekte ve devlet yönetiminde adaletsizlik süreklilik kazanabilmektedir. Çok partili rejimlerde ise partiler arası ilişkiler ve tartışmalar sonucunda oluşturulan koalisyonlarda toplumun tüm kesimlerinin çıkarlarının eşit oranlarda yönetimde temsil edilebilmesi sağlanabilmektedir. Böyle olunca da daha adaletli ve dengeli bir yönetim halkın yararına çalışabilmektedir. Ne var ki koalisyonlar bazen siyasal olgunluk düzeyi düşük toplumlarda istikrarsızlık getirebilmektedir. Çeşitli zorlamalara ve baskılara karşın Türkiye'de bir türlü Batı'nın Anglo-Sakson sistemlerindeki iki partili rejim oturtulamamıştır. Türk toplumunun tarihten, dininden, kültüründen ve geleneklerinden gelen çokluk yapısı her zaman siyasal alana yansımış ve her dönemde ikiden çok fazla siyasal parti gündemde olmuştur. Batı her zaman Türkiye'ye istikrar için iki partili sistemi önerirken, Türk toplumu çok partiyi oluşturarak siyaset sahnesinde kendi özelliklerini korumasını bilmiştir. Çok partinin yarattığı tartışma ortamı bazen demokrasiyi yokuşa sürüklemiş, bazen de ara dönem özlemlerine elverişli ortamlar yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti genç demokrasisini çok partili özellikler taşıyan siyasal yapısına oturtamadığı için demokrasi sorunu günümüze kadar sürüp gelmiştir. Siyasal gelişme süreci içinde Türk toplumu düşe kalka kenti yapısına ve özelliklerine en uygun bulunan demokrasi türünü er geç bulacaktır. Bir yanıyla Asyalı, bir yanıyla Avrupalı, bir yanıyla Akdenizli ve bir başka yanıyla da İslam ülkesi olan Türkiye, bu kadar çok özelliği bünyesinde barındırdığı içindir ki, çoklu bir yapıya sahiptir ve doğaldır ki, demokrasisi de çok partili olacaktır. Bunu engellemeye çalışan tüm girişimler yapısal özellikler nedeniyle başarısız kalacaktır. Türk toplumu üzerinde yaşadığı Anadolu'nun tarihteki köprü işlevi nedeniyle de kendine özgü özellikler taşıyan bir toplumsal kültüre de sahip bulunmaktadır. Anadolu'nun her köşesi tarihin bir başka döneminden gelme kültürü yaşatmaktadır. Toplumsal ve bölgesel özelliklere bu özgün kültürel yapı da eklenince, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olacağı demokrasinin diğer toplumlarınkinden farklı olacağı açıktır. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti kurarken aradığı çağdaş sentez işte bu çoklu yapı ve özellikler nedeniyledir. Cumhuriyetin kuruluşunda örnek ve önce olan bu tutum demokrasinin oturtulmasında ve zaman içerisinde kurumlaştırılmasında da öncülük yapacaktır. Hiçbir siyasal akım Türk demokrasisine kendi damgasını vurmamalıdır. Cumhuriyetin oturduğu çağdaş ve ulusal yolda Türk demokrasisine işlerlik kazandırmak ve geleceğe dönük kurumlaştırmak gerekmektedir. Ancak bu noktadan sonra demokrasiye müdahale tehlikelerini önlemek ve ara rejim eğilimlerine set çekmemek mümkün olabilecektir. Çağdaş anlamıyla parlamenter demokrasi toplumsal sınıflar arası dengeye dayanır. Eğer bir toplumsal sınıf demokrasinin olanaklarını kullanarak ülkede egemenlik kurarsa o anda demokrasi biter, giderek otokrasiye kayan bir oligarşik yönetim kurulmuş olur. Devletin belirli bir sınıfın egemenliği altına girmesi de demokrasiye kendiliğinden son verir. Bu nedenle demokrasi kurulurken veya demokrasiye geçiş aşamalarında toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcilerinin bir araya gelerek yeni kurulacak olan düzenin genel ilkeleri üzerinde anlaşmaları zorunludur.
Ayrım sonu.